Ayrım 4.
Diğerleri korkuyla gerilediler. Çekik gözleri alabildiğine irileşti. Dehşet içinde ihtiyarın cesedine baka kaldılar. Cucihan, elinde beyin parçalarıyla beneklenmiş kılıcını havaya kaldırıp diğerlerine sordu. Başka itirazı olan var mı? Ölümün soğuk nefesini enselerinde hissettiler. Bir adım daha gerilediler. Cuci gürledi. Yaklaşın cüce soylular. Adımlarını sürüye sürüye yaklaştılar. Dokuzu aynı anda yere kapandı. Bize ilişmeyiniz Cucihan. Biz aciz pis Çinlileriz. Hizmetinizde bulunmaktan başka arzumuz yok. Seyhun'un önüne set yapılacak. Yapılacak Cucihan. Kısa zamanda olacak. Kısa zamanda olacak dedim, duymadınız mı? Olacak Cucihan. Ayağa kalkın. Kalktılar. Birbirlerinden kuvvet almak ister gibi omuz omuza dizildiler. Cuci sordu. Bunun için kaç kişiye ihtiyacınız var? Çinlilerden biri cevap verdi. Müsaade ederseniz önce set yapacağımız yeri görelim. Derinliğini ölçelim. Taşları nereden çektireceğimizi bilelim. Ondan sonra kesin bir cevap veririz. Cuci'nin yüzü güldü. Eğer bunu bir başarırsa babasının gözüne iyice girip güvenini kazanacak, böylece büyük kağan olma hülyasına biraz daha yaklaşmış olacaktı. Pekala dedi, sabah erkenden sahile gidin. Ben bu arada elimdeki kuvvetlerin bir kısmını yakın köy ve kasabalara saldırtacağım. Alabildiklerince esir alarak gelecekler. İstediğiniz 100.000 esir de olsa vereceğim. Gerekirse nehri taş yerine Müslümanların cesetleriyle doldurtacağım. Ama bu seti mutlaka yapacağım, anladınız mı? Mutlaka. Anladık Cucihan. Şimdi defolun. Doğdukları güne lanet okuya okuya çadırı terk ettiler. Gittiler, bir tenhada toplandılar. Uzun uzun meseleyi tartıştılar. Bu iş olacak gibi görünmüyordu. Ama Cucihan'a hayır demek imkansızdı. Hiç değilse bir şeyler yapar görünür, ömürlerini bir müddet daha uzatabilirlerdi. Etraf aydınlanır aydınlanmaz işe koyuldular. Sahili gezdiler, uzun uzun incelediler. Nihayet aradıkları yeri buldular. Hocent kalesine 10 fersah mesafede nehir adam akıllı daralıyor, buna mukabil derinleşiyordu. Bir ipe koca bir taş bağlayarak derinliği iskandil ettiler. Kulaca vurdular, tam 3 kulaçtı. Çinlilerden biri, eh dedi, fazla derin sayılmaz. Diğerleri başlarını salladılar. Sonra hep birlikte etrafı dolaştılar. Bir taş ocağı buldular. Diledikleri kadar taş çıkarabilirlerdi. Yüzleri güldü. Chu En Lao, hayli yakın diye konuştu. Galiba hayatımızı devam ettirebileceğiz. Yaşlı Chu En Lao'ya genç arkadaşı sordu. Bu işi yapabileceğimize aklınız kesiyor mu? Niçin olmasın? Önceleri ben de şaşırdım ama düşündüm ki atalarımız seddi Çin'i yapmışlar. Biz onların torunlarıyız. Seyhun Irmağı'na koca bir set çekilebilir. Sular kabarır, etrafı basar. Tabii Hocent Kalesi de gömülür gider. Varıp Cucihan'a müjdeleyelim. Moralleri düzelmişti. Cucihan'ın huzuruna çıktıkları zaman oldukça neşeliydiler. Tamam Cucihan, set yapılmaya elverişli yeri keşfettik. Taş ocağını da bulduk, oldukça yakın. Ancak bu iş için bize kaç esir verebilirsiniz? Ne kadar istiyorsunuz? Çabuk bitirmemiz amelenin çokluğuna bağlı. 100.000 esirle 3 ayda teslim edebiliriz. 50.000 esirle 6 ayda bitirirsiniz demektir. Çinli başını salladı. Öyle. Cucihan kırbacını kaldırdı, havada döndürdü, kırbaç ıslıkladı, hızla Çinlinin yüzüne indi. Sersem, o kadar beklemeye vaktim yok. 50.000 esir vereceğim. 3 ay sonra set bitirilmiş olacak. Aksi halde siz biteceksiniz. Defolun. Kimse itiraz edemedi. Tek kelime söylemenin ölüm fermanını imzalamaktan farksız olduğunu bildiklerinden sessizce çadırı terk ettiler. Cuci vakit geçirmeden kumandanlarını topladı. Her biriniz 500 kişilik gruplar halinde civar kasaba ve köylere saldırınız. Alabildiğinizce esir ve erzak alarak acele dönünüz. Bir aya kadar hepinizi huzurumda isterim. En az 50.000 esire ihtiyacımız olduğunu unutmayınız. Kumandanlar söyleneni yaptılar. Yanlarına 500 kişilik kuvvetler aldılar. Zafer çığlıkları ata ata civar köylere saldırdılar. Gittikleri yerde taş üstünde taş bırakmadılar. Kadınlı erkekli esir kafileleri topladılar. Erzakları yağmaladılar. İşe yaramayacak kadar ihtiyarları ve çalışamayacak kadar küçük çocukları katlettiler. Gözyaşı kana karışarak aktı. At nallarının meydana getirdiği çukurlar insan kanıyla, canıyla doldu. Feryat direk direk arş-ı alaya dayandı. İnilti, beddualar bütün arzı kuşattı. Bir aya varmadan arkalarında sürü sürü esirler olduğu halde Moğol kıtaları ordugaha döndü. Kırbaçlar vınlayarak indi. Esirlerin çıplak sırtlarında izler bıraktı. Kabarcıklar çıktı, kabarcıklarda su toplandı. Yeni darbelerle çatladı, iz iz yara oldu. Irmak sinekleri bu yaralara kondular, iğnelerini batırdılar. Ama esirler sinekleri kovacak kadar boş vakti hiçbir zaman bulamadılar. Hummalı bir faaliyet sürdü gitti. Çinli sanatkarlar can derdinde durmadan çalıştılar. Taşın altında kalarak ezilen bir esirin feryadı veya kırbaçla dövülerek can veren bir harzemlinin laneti, müzik gibi Moğolları neşelendirdi. Nehrin içine önce koca koca ağaç kazıklar çakıldı. Önüne kalaslar dizildi, daha sonra yüzer kişilik esir kafileleri ile manda ve öküzlerin çektiği kızaklarla taşınan iri kayalar nehre atıldı. Üçüncü ayın sonunda iş bitti. Nehrin yolu kesildi. Seyhun bir süre bocalar gibi oldu. Yatağını tıkayan engeli yıkamadı. Toplandıkça toplandı, yığıldıkça yığıldı, göl oldu. Nihayet taştı. Süratle etrafa yayılmaya başladı. Cücihan ordusunu bir tepenin üstüne çıkardı. Eserini bir süre seyretti. Kahkahalarla güldü. Şimdi Temür Melik ne yapacak görelim. Kaledekiler ilk anda Moğolların ne yapmak istediklerini anlayamamışlardı. Ancak sular yükselip etrafa yayılmaya başladıktan sonra işin aslını öğrenebildiler. O zaman bir telaştır aldı yüreklerini. Herkes ne yapmak gerektiğini birbirine sordu. Ama kimse şaşkınlıktan kurtulup bir çare söyleyemedi. Toplandılar, uzun uzun tartıştılar. Temür Melik, "Düşmanın niyeti belli," diye konuştu. "Bizi canlı canlı sulara gömmek ister. Doğrusu fena kısıldık. Dört yanımız su, sahiller Moğol dolu. Ama bir yolunu bulmalıyız. Nehir daha fazla kabarmadan kaleden ayrılmamız lazım. Başka türlü kurtulmamıza imkan yok." Türkmenler başlarını sallayarak kabul ettiklerini belirttiler. Kıpçaklara gelince bazıları başka türlü düşünüyor ve bunu da açıktan söylemekten çekiniyordu. Sallarla kurtulmaya çalışmak hayaldir. Bir yerden yardım almamız da mümkün değil. Öyleyse tek yol kalıyor. Kaleyi Cucihan'a teslim ile merhametine sığınmak. Tübek Han'ın vaktiyle yaydığı tereddüt şimdi tesirini gösteriyordu. İzzettin Bey öfkeyle parlayan gözlerini konuşan adama dikti. Moğolların var olmayan merhametlerine sığınmak neye yarar? Sular altına gömülmek de bir işe yaramaz. Sonunda ölüm olduktan sonra Cuci'ye teslim olmak evladır. Belki hayatımızı bağışlar. Temür Melik araya girdi. Ölüme bir kere karar verilir. Biz bu kararı işin başında verdik. Ama ölmenin de bir izzeti vardır. Köpek gibi esir olup Moğol kılıcı altında ölmektense onlarla savaşarak izzetimizle ölürüz. Kıpçaklar buna razı gelmediler. Biz Cüce Han'ın merhametine sığınmak isteriz. Babası gibi zalim olmadığı söylenir. Yanında bazı Müslüman beyler de var. Cafer Hoca ve Tübek Han gibi. Sen Tübek Han'ı kovdun Temür Melik. Gitti. Cüce Han'a sığındı. İtibar gördü, mevki sahibi oldu. Biz onların din kardeşleriyiz. Elbet Cüce Han'a söyler, canımızı bağışlatırlar. Boş hayal. Cengiz Han Buhara'ya girdiğinde iki yanında iki Müslüman sultan vardı. Fakat ne Buhara kurtulabildi ne bunca masumun ölümü durdurulabildi. Cücü de Cengiz'in oğludur. Yanında bazı gafil Müslümanlar bile bulunsa ne lazım gelir. Madem ki düşmanın kötü niyetine kendilerini alet etmişlerdir, hem de Müslümanlıklarını alet etmişlerdir, düşmandan ne farkları kaldı? Kıpçak Han'ı tefeyyüz ayağa fırladı. Sen ne dersin Temür Melik, farkında mısın? Durum icabı, Moğollarla din kardeşlerimizin bazıları birleşti diye niçin ağır konuşuyorsun? Onlar din kardeşlerimiz değil midir? Temür Melik acı acı güldü. Din kardeşlerimiz mi? Belki. Ancak bu nasıl kardeşliktir ki Müslümanları yeryüzünden silmek için imha planları hazırlayan Moğol putperestlerine alet olurlar? Hem böyle sizin gibilerin kanmasına sebep olurlar. Cengiz'in yanında iki Müslüman sultan olmasaydı, Buhara belki kendini müdafaa edecekti. Yapılan katliamdan onlar da mesul değil mi? Onların niyetleri halisti. Niyetleri halis olabilir yahut işin başında öyleydi. Madem ki niyetleri muvacehesinde durum tezahür etmemiştir, niçin ısrarla Cengiz'i takip ettiler de onunla mücadele eden Müslümanların safına geçmediler? Sonra niyetin halisane olması kâfi midir? Alnıma bir sivrisinek kondu diyelim. Sivrisineği öldürmek niyeti halisanesiyle okunu yolladın. Sivrisineği öldürmeyeceği gibi benim ölümüme sebep oldun. Okun beynimi parçaladı. Bundan hiç mi mesul değilsin? Bu ne biçim akıl, nasıl mantıktır? Verecek cevap bulamayınca Kıpçak Hanı yerine oturdu. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Arkadaşlarına baktı. Hepsi başlarını indirip onun tarafında olduklarını belirttiler. Sonra hep birlikte ayağa kalktılar. Tefeyyüz Han, "Sizinle anlaşmamız mümkün değil," dedi. "Zaten soylarımız da ayrıdır. Biz Kıpçaklardanız, siz Türkmenlerden. Varın bildiğiniz gibi yapın. Ama bize müsaade edin. Çoluk çocuğumuz var. Sallarla onları maceraya atamayız. Siz gitmek istiyorsanız gidin. Biz kalede kalacağız. Cüce Han'a teslim olacağız. Buna ihanet demeyeceğinizi umarız. Çünkü hiç ümit kalmamıştır. Sabileri düşürmek zorundayız. Siz de dilediğiniz gibi hareket edersiniz." Temür Melik'in dudaklarında acı bir tebessüm belirdi. Odayı terk eden Kıpçak Hanlarının ardından şöyle mırıldandı. "İhanet demeyeyim, iyi. Ama bu hareketi tarif edebileceğim başka kelime bilmiyorum ki." Türkmenler yalnız kalmışlardı. Hiç konuşmadan sadece bakışlarıyla Kıpçak Hanlarının hareketlerini lanetlediler. Birden kapı açıldı, Baytu fırtına gibi içeri daldı. "Beyler, burada oturup sohbet edersiniz. Neler olduğunun farkında mısınız?" Yine kimse konuşmadı. "Dilinizi mi yuttunuz? Kıpçak Hanları ihanet ederler. Askerleri teslim olmaya kandırırlar. Belki de Cüce Han tarafına geçecekler. Buna göz mü yumacağız?" Temür Melik Sarı Lagod'un kardeşine yer gösterdi. "Otur Baytu. Kıpçakların hareketlerinden haberdarız." Baytu şaşkınlıktan az daha yuvarlanıyordu. "Nasıl? Haberdarsınız da mani olmayı düşünmezsiniz, öyle mi? İhaneti kafasına koyan birini caydırmak ne mümkün? Can korkusu Allah korkusuna galebe çalarsa başka söz söylemek neye yarar? Varsınlar, dilediklerini yapsınlar." "Yapsınlar ha? Böylece daha rahat hareket edebileceğiz. Sık sık ihanetlerini düşünmek bize korku veriyordu. Varlıklarından yoklukları daha hayırlı, ne yapalım? Ölüm daima başımızda hazır. Ecelin eli gizlidir. Nerede, ne zaman silleyi indireceği bilinmez. Ha Seyhun ırmağı suretinde gelmiş, ha Cüci. Yeter ki ölelim. Böylesi ölüm olmaz, şehadet olur. İstemez misiniz?" Hep bir ağızdan cevap verdiler. "Kim istemez? Öyleyse arkamdan geliniz. Sallara binelim, ırmak boyu sürelim. Burada 3 gün daha kalırsak sular hepimizi yutacak." Dışarı çıktılar. Askerler paniğe kapılmıyor ama endişeyle durumu gözlüyorlardı. Kumandanlara yol açtılar. Temür Melik tam orta yerde durdu. "Din kardeşlerim," diye konuşmaya başladı. "Cüce Han şeytani bir planla bizi imhayı düşünür. 2 yol vardır. Ya düşmana teslim oluruz veya sallara binip ırmak boyunca gider, müsait bir yerde sahile çıkıp cenk ederiz. Birincisi zillet, ikincisi izzet yoludur. Birinci yolda mutlak esaret, ikincisinde cesaret ve şehadet vardır. Hangisini tercih edersiniz?" Türkmenlerin sesi kaleyi zelzeleye tutulmuş gibi sarstı. "Senin arkandayız Temür Melik, ama teslim olmaya karar verirsen biz gelmeyiz." Temür Melik en yakınında bulunan 2 askeri kucakladı. "Sağ olun," dedi. "Esarete koşmak Kıpçak Hanlarının işidir. Biz izzetle ölmeyi tercih edenlerdeniz. Erzakları toparlayınız, sırtınızda zırhta bulunmasın. Ağırlık istemez. Yalnız kılıç ve oklarınız kâfi. Herkes yanına mümkün olduğu kadar fazla miktarda ok alsın." Kısa zaman içinde her şey hazırlandı. Sallar suya atıldı. Her birine 100 asker yerleşti. Irmağın koynuna atıldılar. Dudaklar kımıldıyor, dualar Bismillah merdiveniyle semaya tırmanıyordu. "Ula Allah'ımız, hakkımızda hayırlısını göster." Salların sulara akseden gölgeleri, kıvrım kıvrım kürek ışırtıları, kulaklarda savaş narası. "Allahu Ekber, Allahu Ekber." Kıpçak Hanları tereddüt içinde baka kalmışlardı. Cüce Han durumu tepeden seyrediyordu. Bir kısmının kalede kalıp bir kısmının ayrılmasına mana veremedi. Ama az sonra kaleye beyaz bayrak çekilince her şeyi anladı. Dudaklarında beliren şeytani sırıtık bütün yüzüne yayıldı. Kırık bacağı henüz iyi olan cebeye baktı. "Kale teslim oluyor Kurtçebe, gördün mü?" "Evet, ama şu sallar ne?" 11 sal Seyhun Nehri'nin üstünde yalpalıyordu. Cucihan alelacele kararını verdi. Setin bulunduğu yere 5000 asker yerleştirilsin, sahil boyları tutulsun ve sallara alevli oklar atılsın. Bir miktar asker de karşı sahile geçsin. Harzemlilerin salları nehrin iki yakasından takip edilsin. Subutay Bahadır korkunç bir gülüşle tek gözünü kırptı. Cucihan'ın emirlerini yerine getirmek üzere yanından ayrıldı. Fakat Kurtcebe hiç kıvıldamadı. Cucihan öfkelendi. Emrimi duymadın mı Kurtcebe? Duydum Cucihan. Niçin gitmezsin? Cebe gözlerini sallardan ayırmıyor, hayatını bağışlayan Temür Melik'i düşünüyordu. Başını salladı. Gidiyorum Cucihan. Yumruğunu göğsüne vurarak Cucihan'ı selamladı. Yanından ayrıldı. Askerini peşine taktı, atını kıyı boyunca sürdü. Cucihan tepede fazla eğleşmedi. Aylardır uğruna savaştığı Hocent Kalesi kendisini bekliyordu. Zaferinin tadına bir an önce varmalıydı. 1000 kişi benimle gelsin. Bir zamanlar sayısız ceset bırakarak dönmek zorunda kaldığı dar yoldan Rahvan adım kaleye vardı. Ardına kadar açık kapıyı nemrutlaşmış bir gururla geçti. Kıpçak hanları onu karşıladılar. Temür Melik'e karşı gururla dikilen gafil kafalar Cengiz'in oğlu için secdeye gitti. Büyük han, seni aramızda görmekle ne kadar sevindiğimizi anlatamayız. Temür Melik denen toy delikanlı bizi yanılttı. Moğolların katiller sürüsü olduğunu söyleyerek korkuttu. Savaşmak zorunda bıraktı. Sonunda onu kovduk. İşte kale senindir. Cucihan mütemadiyen gülüyor, bir yandan da çekik gözlerini Kıpçak hanlarının üstünde dolaştırıyordu. Yalnız kale değil, hepiniz benimsiniz diye homurdandı. Kıpçak hanları bu sesi duyunca ürperdiler. Gözleriyle birbirlerini araştırdılar fakat bulamadılar. Tefeyyüs han sordu. Cafer Hoca nerede? Ya Tübek han, onlar gelmediler mi? Cuci kırbacını kaldırdı, süratle Kıpçak hanının başına indirdi. Sual sormak galibin hakkıdır, sersem. Askerlerine döndü. İşte Moğol aslanları. İşte alınmaz sanılan Hocent Kalesi. Keskin kılıçlarımızın önünde dize geldi. Aylarca yoruldunuz. Şimdi birer Kıpçak kadını alıp keyfinize bakınız. Askerler sevinçle bağırıştılar. Lu lu lu. Kadınlara saldırmak için evlere dağıldılar. Kıpçak hanları sarardı. Pişmanlık sel sel damarlarından aktı, beyinlerine tırmandı. Biri ileri çıktı, bunu yapamazsınız diye inledi. Cucihan'ın sırıtığı dudaklarında dondu, nefretle adama baktı. Niçin, bir mani mi var? Allah'tan korkunuz. Cucihan, yalın kılıç muhafızlarından birine malum işareti verdi. Enli pala güneş ışığında parladı, sonra kanla lekelendi. Ah, ha ha ha! Kıpçak hanının feryadı, Cucihan'ın kahkahasında boğuldu. Askerler buna hemen iştirak ettiler. Yerlerde yuvarlanarak güldüler. Ha ha ha ha hay! Sevinç naraları attılar. Lu lu lu lu! Cuci elini kaldırıp adamlarını susturdu. Dinleyiniz, mağluplar yaşamaya layık değildir. Kadınlardan beğendiklerinizi ayırın. İşe yarar erzakı ordugaha taşıyın. Gerisini ırmağa atın. Kıpçaklar boğuk seslerle bağırdılar. Hayır, hayır! Bellerinde hala kılıçları vardı. Ama bunları çekip dövüşmeyi düşünemeyecek kadar uyuşmuşlardı. Sadece birbirlerine sokulmuş bağırışıyorlardı. Merhamet ediniz, bizi ırmağa atmayınız. Kimse dinlemedi. Feryatlar nasırlaşmış yürekleri merhamete getiremedi. Tefeyyüs han ümitsizlikle bakınıyor, bir kurtuluş yolu arıyordu. Gözleri Cafer Hoca'nın koca kavuğuna takılınca fırladı. Bir evin kapı aralığına siperlenmiş, nemli gözlerle olanları seyrediyordu. Tefeyyüs han koca gövdesini Cafer Hoca'nın ayaklarına attı. Seni dinlerler Cafer Hoca, Cucihan'dan merhamet dilen, şefaat et. Biz din kardeşi değil miyiz? Nice sofralarda birlikte taam etmedik mi? Omuz omuza namaz kılmadık mı? Aynı tastan su içmedik mi? Sana güvendik, Tübek Han'a güvendik, teslim olduk. Niçin susarsın? Namusumuz paymal olur, izzetimiz ayaklar altında çiğnenir, gayretimiz kırbaçla dövülür. Hiç imanınız sızlamaz mı? Cafer Hoca ağlıyordu. Sızım sızım sızlayan yüreği, Seyhun ırmağı gibi taşmış, sel sel gözlerinden akmaya başlamıştı. Cuci'ye sığındığım güne lanet diye mırıldandı. Bizi kurtar Cafer Hoca. Heyhat, ben kendimi kurtarabiliyor muyum? Boyumca batağa saplandım, çırpındıkça da gömülüyorum. Sözde Moğolları Müslüman edecektim. Dinimi onlarla kuvvetlendirecektim. Moğollar Türkmenlerle, Kıpçaklarla, Selçuklularla kardeş olacaklardı. El ele verecekler, İslam'ı bütün dünyada yayacaklardı. Birden sustu. Bir grup Moğol koşar adım geliyordu. Boş gözlerle Tefe Yusa'na baktı. İkimiz de çok günahkarız dedi. Lanet bize. Tefe Yusa'n ümitlerini kaybedince başına yıldırım düşmüş gibi oldu. Kalkmak için davrandı, lakin bir Moğol kılıcı daha çabuk davrandı. Tefe Yusa'n son cümlesini bitirmeye fırsat bile bulamadı. Lanet olsun bize, boş hayallere kapılıp gerçeklere yüz çevirerek düşmana istila yollarını açan bize. Sırtından oluk oluk kan boşaldı, yüzü sarardı, kenara devrildi. Biz hata ettik, biz, akıbetimizi kendimiz hazırladık. Ah Temür, Temür. Cafer Hoca korkunç manzarayı görmemek için gözlerini yumdu, başını başka tarafa çevirdi. Ama boş. Nereye baktıysa hatalarla örülmüş bir duvar çıktı karşısına, kendi hatalarıyla örülmüş koca bir duvar. Kan beynine çıktı, gözleri büyüdü, yüzü değişti. Hat duvarını yıkmalı, hiç değilse hayatını bu duvara çatı yapmalıydı. Ölmek için daha ne bekleyecekti? Tefe Yusa'nı bacaklarından sürüye sürüye kıyıya kadar taşıdılar. Oradan fırlatıp attılar serin suların koynuna. Sular köpürdü, halkalandı, damlacıklar etrafa sıçradı. Irmak cesetlerle dolmuştu. Sular kan bulanığındaydı. Katliam sürüyor, çocukların feryadı, kadınların çığlığı. Merhamet dilencilerinin feryadına karışıp Moğolların kahkahalarına gömülüyordu. Sonra korkunç uğultu, insanlarla birlikte seyhuna düşerek boğuluyordu. Cafer Hoca uyanmıştı, silkindi, şaşkın bakışlarını felaketin üstünde gezdirdi. Baktıkça yüreği deli deli vurdu. Bütün tereddütleri çözüldü, mantığını ilk defa gaflet perdesine yumruk gibi indirdi. ''Durmayın Kıpçaklar!'' diye bağırdı. ''Müslümanlar dirilin, belinizde hala kılıçlarınız var, saldırın!'' ''Sal!'' Bir Moğol oku havada vınlayarak sırtına gömülünce sözleri gırtlağına tıkandı. Ağzı kanla doldu ve son iki kelime kana bulanmış çıktı. Hata ettik. Oku atan Moğol hırıltılı bir kahkaha saldı. Fazla ötmüştü dedi. Cafer Hoca'nın tek hizmeti bu oldu. Kıpçakların akıllarını başlarına toplamalarına yol açtı. Bellerindeki kılıçları hatırladılar. Çektiler, azlıktılar. Ama Temür Melik'in dediği gibi... Zilletle ölümü beklemektense izzetle ölmek son çare olarak görünüyordu. Cuci Han hemen durumu kavradı. Önce silahlarını almamakla ne büyük hata işlediğinin farkına vardı. Ama artık çok geçti, dövüşmeliydi. Aslanlarım diye gürledi, hepsini kılıçtan geçirin, karılar sizin olsun. Moğollar anında saf tuttular, iyi yetiştirilmişlerdi. Kolay kolay şaşırmıyorlardı. Kumandanlarının emrine süratle itaat ediyorlardı. Kıpçaklar bir saat kadar direnebildiler, sonunda hepsi kılıçtan geçti. Cesetleri Seyhun nehrine atıldı. Koca nehrin kan seli haline gelmesini sırıtarak bir süre seyretti. Mağluplar hak ettikleri cezayı buldu diye söylendi, başını semaya kaldırdı. Gök Tanrı bize zafer nasip ettin, ben de sana binlerce Kıpçak'ı kurban verdim, yine ödeştik. Etraf günlük güneşlik olmasına rağmen gök sanki gazaba gelmiş gibi gürledi. Cuci Han ellerini kavuşturdu. Ulu gök tanrı, niçin gazap edersin? Verdiğim kurbanlardan memnun olmadıysan yenilerini veririm sana. Yine memnun olmazsan daha yenilerini.